Ayrım 13, Öfkeli Yıllar, Altan Öğümen, sayfa 167. Necip Fazıl'ın taktikleri. Menderes hükümeti Büyük Doğu'nun yayınlarına karşı da benzeri bir tutum izlemek eğilimindeydi. Ama Necip Fazıl Said-i Nursi'ye göre çok daha hareketli bir haldeydi. Nursi kendi hedefine doğru derinden derine ilerleyen bir İslamcı din adamı görüntüsündeydi. Necip Fazıl Kısakürek ise aceleci bir İslamcı politikacıydı. Polemikçiydi ve zaman zaman çok saldırgan olabiliyordu. Kısakürek İslam inkılabının gerçekleşmesini istediğini açık açık söylüyordu, yazıyordu. Başında bulunduğu Büyük Doğu Cemiyeti'ni de belli ki bunun için kurmuştu. Ama Necip Fazıl'ın taktikçiliği de az değildi. Üç partinin birbirinin aynı olduğundan söz ederken bile onlar arasındaki Demokrat Parti'ye iltimas etmeyi hiç ihmal etmiyordu. Başbakan Adnan Menderes'in bir kısım icraatını bazen az, bazen biraz daha fazla övebiliyordu. Demokrat Parti içinde kendisine daha yakın gördüğü bazı politikacıları ise daha çok ve devamlı şekilde övüyordu. Bunlardan biri Menderes'in ilk kabinesinde Ulaştırma Bakanı iken ikinci kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen Tevfik İleri'ydi. Tevfik İleri antikomünist bir milliyetçi olma iddiasıyla tanınmış bir politikacıydı. Gerçi gençliğinde teknik üniversitede okurken Nazım Hikmet'e hayran olduğu bir dönem vardı. Ama o dönem çoktan geride kalmıştı. Mecliste onun affını önlemek için düzenlenen kampanyanın liderlerinden biri olmuştu. Son olarak köy enstitülerine son darbeyi vurma gayretleri içindeydi. Kendisinden önceki bakanların oradan oraya sürdüğü eski İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u vekalet emrine almıştı. Büyük Doğu bunu kendi yayınlarının da etkisine bağlıyor ve şöyle yorumluyordu. Tevfik İleri'yi tebrik ederiz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın Maarif yani eğitim kadrosunda komünist artıklarını temizleme mevzuunda giriştiği hamaratça gayretlerden fevkalade bahtiyarız. Temizlenenler arasında Büyük Doğu'nun isimlerini kaydettiği her şahıs, hususiyetle köy enstitüleri kahramanı İsmail Hakkı Tonguç, namı diğer yani öteki ismiyle Tonguç Baba vardır. Tonguç Baba vekalet emrine alınmıştır. Evet, Büyük Doğu dergisi ve cemiyeti günlük politikada Demokrat Parti'ye genel olarak destek veriyordu. Ama Demokrat Parti içindeki bazılarına özel olarak daha fazla destek veriyordu. O bazıları da Büyük Doğucuların desteğinden memnundu. Derginin telkinlerinin gereğini yerine getirmeye gayret ediyorlardı. Bunu yapamadıkları hallerde de derginin yayın çizgisiyle karşı karşıya gelmemeye dikkat ediyorlardı. DP'nin lider kadrosu ise Büyük Doğu'nun yayınlarına karşı daha mesafeli bir tutum izliyordu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, irtica tehlikesi karşısında duyarlı olduğunu zaman zaman hatırlatıyordu. Başbakan Adnan Menderes bu konuda daha pragmatik sayılırdı. Necip Fazıl ve arkadaşlarının kendisine yönelik iltifatlarının taktik gereği olduğunun elbette farkındaydı. O da kendi taktiğinin gereği olarak Büyük Doğu'nun ideolojiye örgüsü tipindeki yayınlarına ses çıkarmamayı tercih ediyordu. Ama o yayınların etkilerinin artması halinde Bayar'ın da görüşüne uygun olarak o da tutumunu değiştirebilirdi. Heykel saldırıları. O yayınların etkilerinin artmaya başladığını gösteren işaretler zaten vardı. Demokrat Parti'nin bazı örgütlerinin kongrelerinde kadın haklarının sınırlanması, çok eşliliğin yasallaştırılması, kılık kıyafetin İslamileştirilmesi talepleri yükseliyordu. Demokrat Parti dönemini Atatürk dönemiyle hesaplaşmanın fırsatı sayanlar her yerde kendini gösteriyordu. Şeyh olduklarını ilan edip devrimleri suçlayan kişiler ortaya çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı bunlara karşı halkı uyarıyor fakat sonuç alamıyordu. Buna paralel olarak Atatürk heykelleri de gece vakti baltalarla çekişlerle saldırıp heykelleri parçalayanlar oluyordu. Heykel saldırılarından biri Kırşehir'de yaşanmıştı. 1951'in Şubat ayının 24. günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı parçalanmıştı. Bu olaylara başta öğrenci kuruluşları olmak üzere çeşitli kuruluşlardan tepkiler başlamıştı. Başta Kırşehir olmak üzere belirli illerde irticaya karşı mitingler düzenlenmişti. İstanbul'da da Büyük Doğu binası önünde bir gençlik gösterisi yapılmıştı. Gösteriye katılanlar Atatürk'e saldırılarda Büyük Doğu'nun yayınlarının rolü olduğu görüşündeydi. Hükümet bunları dikkatle izliyordu. Henüz tavrını pek belli etmemişti ama bu izlemenin arkasından bir şeylerin gelebileceği seziliyordu. Yalman'ın başyazısı ve Konya mitingi. Ulus'ta gençlikle ilgili olayları izleme işi doğal olarak bana verilirdi. Fakülteye seyrek de olsa zaten gidip geliyordum. Öğrenci örgütleriyle ilişkilerim de sürüyordu. Fakültenin öğrenci derneğinin yönetim kurulu üyesiydim. Onun bağlı olduğu üst örgüt olan Ankara Üniversitesi Talebe Birliği'nin de delegesiydim. Onun üst örgütü olan Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun yöneticileriyle de arkadaşlığım vardı. Belirli faaliyetlerine katkıda bulunuyordum. Bunlar gazetecilikten önceki sadece öğrenci olduğum dönemden kalan ilişkilerimdi. Bir gün gelip gazetecilik alanında işime yarayacağını düşünmemiştim. Ama gençliğin hareketlendiği o dönemde bana da gazeteye de gerçekten faydalı oldular. Ankara dışındaki ilk gazetecilik görevim de o konudaydı. Bir gençlik mitingini izlemekti. Bunu biraz anlatayım. İzleyeceğim miting Konya'da 1951'in Mart ayındaki irticağı telin yani gericiliği lanetleme mitingiydi. Kırşehir'de aynı amaçla düzenlenen mitingden sonraki ilk gençlik hareketiydi. Nedenlerinden biri Atatürk'ün heykellerine saldırılardı. Bir diğeri ise Konya'da bir Demokrat Parti ilk kongresindeki görüşmelerle ilgili gazete haberleriydi. Bunlara göre DP'nin bazı kongre delegeleri hükümetten fesin, çarşafın ve eski yazının serbest olmasını istemişlerdi. Bunları dönemin Vatan Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman başyazı konusu yapmıştı. Yalman'a göre bütün bu irtica faaliyetinin temelinde Moskofluk vardı. Moskofların amacı Müslüman memleketlerinde dini taassup ve irticağı ayaklandırmak, her türlü terakki yani ilerleme cereyanlarını yıkmak, ortalığı karanlığa boğmak, Müslüman milletleri hür milletler kervanından ayrı ve uzak duruma düşürmekti. Bunu yaparken Müslüman dostu kılığına giriyorlardı. Amaçları Müslümanların dini özelliklerini savunmakmış gibi davranıyorlardı. Vatan başyazarının konuya bakışı böyleydi. İrtica hareketleriyle komünistlik veya Yalman'ın deyimiyle Moskofluk arasında böyle bir ilişki olduğu görüşü veya varsayımı dönemin siyasi tartışmalarında sık sık kullanılırdı. Yalman da aynı görüşü tekrarladıktan sonra şunları yazıyordu. Tarihçilerin memleketin bekasına ve terakkisine yani varlığını sürdürmesine ve ilerlemesine karşı Moskov kaynaklarınca tertip edilen bir irtica hareketine Konya'yı sahne diye kullanmaya ve bu hareketi Demokrat Parti Kongresi'ne sokmaya cüret etmeleri hiç şüphe etmiyorum ki en ziyade Konyalıları müteessir edecek ve Konyalıların böyle gericilik hareketlerine karşı nefret duyduklarını en açık şekilde belirtmelerine neden olacaktır. Ahmet Emin Yalman'ın Konya'daki mitingden beklentisi buydu. Moskov tertibi dediği o irtica hareketlerine karşı Konyalıların nefret duygularını belirtmelerini bekliyordu. Konya'dan gelen haberler ise bu beklentiyi güçlendirir gibi değildi. Konya'da asıl Ahmet Emin Yalman'ın yazdıklarına tepki duyulduğu yolundaydı. Demokrat Parti Konya İl Örgütü DP içinde laikliğe aykırı talepler ortaya çıktığını yalanlıyordu. Bunların DP ile ilgisi olmayan münferit girişimler olduğunu bildiriyordu. Fes, sarık, tekke, birden fazla evlenme. Vatan ise Konya'ya İstanbul kadrosundan Recep Bilginer'i araştırma yapmaya göndermişti. O Yalman'ın yazdıklarını doğrular nitelikte haberler yazıyordu. Tabii yazarken sık sık bunlar Konyalılara mal edilemez, tek tek bazı kişilerin işleridir diye Yalman'ı Konyalıların tepkilerinden korumaya çalışıyordu. Bilginer verdiği bilgileri iddialara göre rivayet edildiğine göre gibi ihtiyatlı ifadelerle yazıyordu. Fakat yazdıklarını hülasa ediyorum diye madde madde özetliyordu. Bu özete göre talepler en somut şekilde DP'nin Konya'nın Kadın Anı Kongresi'nde dile getirilmişti. Bilginer'in özeti şuydu. 1. Fes ve sarık giyilmesine müsaade edilmelidir. 2. Hafta tatili pazar yerine cuma günü yapılmalıdır. 3. Tekke ve zaviyeler açılmalıdır. 4. Kadınların açık saçık gezmelerine müsaade edilmemelidir. 5. Okullarda Kur'an dili okutulmalıdır. 6. Birden fazla evlenmeye müsaade edilmelidir. Bilginer'in haberine göre DP'nin Konya'daki ilk kongresinde de bazı talepler öne sürülmüştü. Bunlar kadın hanındakiler kadar çarpıcı değildi ama o zamanlar ilk defa duyulan taleplerdi. Bilginer'in ifadesiyle din derslerinin ortaokul ve liselere de teşmili yani onları da kapsamına alması, hafız mekteplerinin yani imam hatiplerin ve Kur'an kurslarının çoğaltılması gibi. Bilginer yazı başlığında irticai teklifler diye nitelenen öneriler arasında bunlara da yer veriyordu. Bugün 2000'li yıllardan bakışla durum hayli değişiktir. Din derslerinin din kültürü ve ahlak dersi adı altında ilk öğretim ve orta öğretim okullarının tümünde okutulması ve imam hatip okullarıyla Kur'an kurslarının çoğaltılması çoktandır olup biten işlerdir. Ama bunları istemek o zamanlar laikliğe karşı olmanın göstergesi sayılıyordu. Bilginer ayrıca bir de işitip de pek inanamadığı olaylar olarak şunları yazıyordu. İşittiğime ve ne dereceye kadar doğru olduğuna tespit edemediğime göre okullardan kız çocukları alınmakta ve mahallelerde gizlice açılan hafız mekteplerine verilmektedir. İlkokul talebeleri ise sabahları okullarına geç gelmekte ve kendilerine sorulduğu zaman Kur'an kursuna gittikleri için geç kaldıkları cevabını vermektedirler. Bunlar da o vakitler işitildiği zaman doğruluğuna kolay kolay inanılamayacak olan haberlerdendi. Gene Bilginer'e göre bu gibi olaylarda rolü olduğu için görevden alınan bir vaizin yeniden göreve getirilmesi için Konya'nın iki Demokrat Partili milletvekilinin de aralarında bulunduğu grup bir imza kampanyası düzenlemiş ve topladıkları imzaları hükümete vermişlerdi. Bu da bir irtica destekçiliği olarak görülüyordu. Özetle, Konya'da ülkedeki heykel kırma olayları üzerine düzenlenen İrtica-ı Telin mitingi öncesinde Konya ile ilgili konular da gündemdeydi. Onlar üzerinde de DP örgütünün yalanlamalarına karşı Vatan Gazetesi'nin iddiaları vardı. Bakalım bunlar miting alanına nasıl yansıyacaktı? Konya mitinginde. Mitingi izlemek üzere Ankara'dan 17 Mart sabahı kalkan bir otobüsle Konya'ya gittim. Konya'daki muhabirimizi buldum. Miting akşamüstü 16'da başlayacaktı. İlk olarak valiyi ziyaret ettim. Vali Ferruh Şahin baş kibar bir zattı. Ulus muhabiri olarak bana nasıl davranacağını kestiremiyordum. Bizim ulusçulardan Anadolu illerine gidip vali ziyaretinde bulunanların izlenimleri fazla umut vermiyordu. Bazı valiler dönemin koşulları altında devletin değil DP'nin valisi gibi davranmaya başlamışlardı. Ama Şahinbaş belli ki o havada değildi. Çok rahat davrandı. Sorduğum her soruyu açıklıkla cevapladı. Görüşlerini not ettim. Sonra Konya gazetelerine dolaşıp havayı yokladım. Hava biraz karışıktı. Mitingi düzenleyenlerin bir kısmının amacı gerçekten gericiliği kınamaktı. Ama bir kısmı da Konyalılara gazete haberlerine dayanılarak gericidirler diye iftira atıldığını, asıl bunu yapanların kınanması gerektiğini söylüyorlardı. Özellikle de bu konu üzerine uzun uzun duran ve bu işin içine Moskov tertibini de karıştıran Ahmet Emin Yalman'ın kınanmasını. Üzerinde herkesin görüş birliğinde olduğu slogan şöyleydi. Konyalılar mürteci olamaz. Miting meydanı hayli kalabalıktı. Bir yere yüksek bir kürsü kurulmuştu. Hatipler sırayla oraya çıkıp konuştular. Konuşanları mürteci veya irtica derken buna verdikleri anlam birbirinden farklıydı. Atatürk ve İslamiyet hakkındaki görüşleri de farklıydı. Bu farklar güncel olaylar üzerindeki yorumlarında daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Mesela iki genç hatipten biri, Nazif Sözbir, Kırşehir'de daha önce yapılan İnkılap Gençliği mitingini övüyordu. O mitingin gençlerin Atatürk'e bağlılığının kanıtı olduğunu söylüyor, Atatürk inkılaplarını yıkmaya çalışan eller kırılır diyordu. Bir öteki, Kubilay İmer ise tam tersine, Kırşehir'deki o mitingi kıyasıya eleştiriyordu. Atatürk putlaştırılıyor, bu İslamlığa uymaz diyordu, bunu yapanları şiddetle eleştiriyordu. Konya mitingine Ankara ve İstanbul'dan gelen gençlerden oluşan grupların bir kısmı Kırşehir mitingine de katılmışlardı. O mitingi eleştiren sözlere tepkiliydiler. Aralarında Konyalı CHP'liler de vardı. Atatürk putlaştırılıyor diyen Kubilay İmer'in konuşmasına Ankara'dan ve İstanbul'dan gelenler gibi onlar da tepkiliydiler. Fakat tepkileri koca meydanda fazla etkili olamıyordu. Bir kısmı benim ulus muhabiri olduğumu fark etmişlerdi. Etrafımda toplanıp söyleyeceklerini bana söylüyorlardı. İmer'in konuşmasının havayı bozduğunu anlatıyorlardı. Ama mitinge katılanların büyük çoğunluğu Konya'nın muhafazakar kesimlerindendi. Onlar arasında DP eğilimliler ağırlıktaydı. Asıl tepki göstermek istedikleri şey Vatan Gazetesi'nin yayınlarıydı. Özellikle de Ahmet Emin Yalman'ın 12 Mart günkü baş yazısı. İmer'in konuşması onların eğilimleriyle örtüşüyordu. O konuşmayı hararetle alkışlıyorlardı. Tek dindar başbakan. Ben de hem konuşmaları hem o tepkileri not ediyordum. Kubilay İmer adlı genç Konyalıydı. Basındaki haberle Konya'nın saldırıya uğradığını öne sürüyordu. O arada bir fırsatını buldu, sözü Adnan Menderes'e getirdi ve dedi ki, ''Bu memleket 30 senelik cumhuriyet döneminde bir tek vatansever ve dindar başvekil, yani başbakan görmüştür. O da Adnan Menderes'tir.'' Bundan çıkan anlam şuydu, Hatip vatansever ve dindar sıfatlarını son 30 yıl içindeki başbakanlardan hiçbirine layık görmüyordu. İsmet İnönü'den Şemsettin Günaltay'a kadar hiçbirine. Bunu mitingdeki DP yandaşları tabii şiddetle alkışladılar. Konyalı CHP'liler ile Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen gençler yer yer tepki gösterdiler ama bunu fazla uzatmadılar. Çünkü mikrofona bir başka genç geldi, Atatürk'e saygılı sözler söylemeye başladı. Onu Menderes'in dindarlığını alkışlayanların büyük kısmı da dahil büyük çoğunluk alkışladı. Kubilay İmer'e tepkilerin hızı azaldı. Bu ilginç bir durumdu. Hem Atatürk'e saygı için miting yapanları kınayan Hatip'i alkışlayacaksın, hem Atatürk'e saygı sunan Hatip'i. Mitingi izleyenlerin bir kısmı ikisini de yapıyorlardı. Miting biraz sonra böyle bir sentez havası içinde sona erdi. Konuşmaların tartışılması miting meydanından yavaş yavaş ayrılan gruplar arasında devam etti. Tabii o tartışmaların bir kısmını ben de izledim. Dışarıdan gelen gruplar kızgındı. Konyalıların CHP'li olanları başta olmak üzere büyük bir kısmı üzgündü. Bu mitingin Konya'nın adına yeniden olumsuz etkiler yapacağını düşünüyorlardı. Haberi geçme başarısı. Ben de haberimi Ankara'ya nasıl geçeceğimin derdindeydim. Önce postaneye gittim. O zamanki usule göre gazetenin numarasını acele ödemeli basın diye yazdırdım. PTT memurları bağlantıyı kurmaya çalıştılar ama tabii bunu hemen yapamadılar. Hatlar doluydu, beklemek gerekiyordu. İkinci seçenek Konya muhabirimizin ilgili olduğu yerel gazeteye gidip oradaki telefonu kullanmaktı. Oraya gittim. Arkadaşların yardımıyla yeni bir deneme daha yaptık. Arkadaşlar şehirler arası santraldaki tanıdıklarıyla temas kurdular. Hemşehrilik hakkını kullanarak biraz ilgi istediler. Deneme başarılı oldu. Haberi telefonla geçmeyi tamamlayabildim. Bunu bizden sonraki kuşaklara anlatmak güç ama 1950'lerin Türkiye'sinde şehirler arası telefon konuşması yapmak her seferinde bir macera gibiydi. Vakit iyice gecikmişti. Bana bir otel buldular, gittim yattım. Otel deyince, o zamanki oteller bugünkünden hayli farklıydı. En lüksünün bile tuvaletleri odanın dışında ve hayli uzağındaydı. Banyo ancak hayli önceden ısmarlanırsa yakılıp hazırlanabilirdi. Odanın içinde ise yataktan başka bir şey bulunmazdı. Ama Ankara, İstanbul, İzmir'in dışına çıkan yolcular daha fazlasını bulamayacaklarını zaten bilirlerdi. Bulduklarıyla yetinmesini öğrenmişlerdi. Ben zaten sabahın erken saatlerinden başlayarak koşuşturmaktan iyice yorulmuştum. Yattığım yeri fazla incelememiştim bile. Deliksiz bir uyku uyudum. Sabah ilk otobüslerden biriyle Ankara'ya hareket ettim. Özel surette giden arkadaş. Konya'dan çıkarken Ankara gazeteleri daha oraya gelmemişlerdi. Zaten en erken öğle vakti geliyorlardı. O günkü Ulus'u Ankara'ya varınca gördüm. Haberim manşetten yayımlanmıştı. Beni tabii o zaman önce bu ilgilendirmişti. İlgilendirmekle kalmamıştı, heyecanlandırmıştı. İmzam manşetteki haberin başında herkesin göreceği şekilde yayımlanmıştı. Bu bir ilkti. Ankara'da gazetenin merkezindeyken yazdığınız haberlerin imzası, daha önce belirttim, haberin iç sayfalarda devam eden bölümünün sonuna konulurdu. Başka bir şehirden yazdığınız haberinki ise birinci sayfada başlığın hemen altına. Şimdi bu kitabı hazırlarken o günkü gazeteyi koleksiyondan buldum. Durumu bugünkü gözümle özetleyeyim. Bu sadece haber değil, o zamanın üslubuna uygun bir yorumlu haber olmuş. Ankara'daki yazı işleri müdürü de başlıkları ona göre atmış. Manşet alt başlıklarıyla birlikte şöyle. Konyalılar dün irticağı telin etti. Binlerce kişi mitingde buluştu. Menderes'ten dindar başbakan diye bahseden DP'li Hatip'in asıl Atatürk'e bağlılık gösterenlerin telini lazım geldiği hakkındaki sözleri hayretle karşılandı. İmzaya gelince, o haberin çıkış şehrinin ve ayın hangi gününde verildiğinin belirtilişinden sonraki parantez içindeydi. Konya 17, özel surette giden arkadaşımız Altan Öymen telefonla bildiriyor. Sözcüklere bakın, arkadaşımız Altan Öymen, özel surette gitmiş, telefonla bildiriyor. Bunlar gerçi gazetelerin kendi gazetecilik gayretlerini vurgulamak için kullandıkları klişelerdi. Bununla hem yayımlandıkları yerden uzakça bir yere masraf edip gazeteci gönderdiklerini belirtiyorlardı, hem de onun haberini zamanın en modern haberleşme aracı olan telefonla aldıklarını. Ama bu formül aynı zamanda o gazeteciye duydukları güvenin de ifadesi sayılırdı. Bunu görüp de heyecanlanmamak mümkün mü? Kendimi gazetecilikte yeni bir rütbe kazanmış gibi hissetmiştim. Sayfaya bakıp o günleri de hatırlayınca aynı kanıya vardım. O duygumda haksız değilmişim. Bir de haberin metnine bakalım. Burada birkaç paragrafından alıntı yapayım ki bugünkü okurlarım hem o zamanın gazetelerindeki yorumlu haber üslubunu hem de benim o günkü olaya bakış açımı görsünler. Haberin girişini şöyle yazmışım. Günlerden beri gazetelerde ismi bahis mevzu edilen Konya bugün fevkalade günlerinden birini yaşamıştır. Konya seçimlerden önce DP teşkilatı tarafından bol keseden yapılan vaatlerin neticesi olarak birkaç kişinin sebebiyet verdiği ve Demokrat Parti teşkilatından bazı kimselerin körüklediği hadiselere sahne olmanın ızdırabını ne kadar acı bir şekilde hissettiğini bugün yapılan mitingle göstermiştir. Konya'nın yaşadığı o fevkalade günün kendi yazdığım haberini bugün okurken ben de fevkalade yadırgıyorum. Meğer o zamanlar nasıl yazarmışız? Sözcüklerin çoğu Osmanlıcadan kalma. Söz konusu yerine bahis mevzu, neden olduğu yerine sebebiyet verdiği. Cümleler dili geçmişli değil, mişli geçmişli. Uzun ve bol edebiyatlı. Hadiselere sahne olmanın ıstırabını ne kadar acı bir şekilde hissettiğini göstermiştir diye biten cümlenin sözcüklerini saydım 37 sözcük. Üslup şöyle. Girişteki özetimde şu seziliyor. Fes'le, çarşafla eski yazıyla ilgili taleplerin Konyalılarla ilgisi olmadığını, bunların sorumluluğunun Demokrat Parti örgütünde olduğunu vurgulamaya çalışmışım. Bu benim Konya'da görüştüğüm kimselerden edindiğim izlenimin sonucu. Ama şu da var, bu kanımı Konya valisinin dolaylı olarak da olsa doğruladığını da yazmışım. Onun söylediklerini de şöyle özetlemişim. Vali Ferruh Şahinbaş, bana memleketin her tarafında olduğu gibi Konya'da da bazı kimseler tarafından irticai mahiyette hareketlerde bulunulduğunu ve bu arada vilayetin bazı kazalarında, yani ilçelerinde, şeriatçılık yapan şeyhlere, şeriat ve taaddüdi zevcat, yani çok eşlik isteyen vaizlere, inkılap aleyhtarı kimselere rastlanıldığını ve maalesef bu hareketlerin particilik zihniyetiyle körüklendiğini, fakat bunların hiçbir zaman bir vilayet halkına teşmil edilmemek lazım geldiğini, yani il halkını kapsayacak bir genellemeye yol açmaması gerektiğini söyledi. Vali Şahinbaş irticai hareketlerin particilik zihniyetiyle körüklendiğini söylerken tabii parti adı vermemişti. Ama bu tarif benim kabahat Konyalılarda değildir, Demokrat Parti örgütündedir tezime uyuyordu. Tabii şunu da belirteyim, o zaman da aklıma takılmıştı. Valinin yaptığı hükümetin hoşuna gitmeyebilirdi. Bu yüzden başına iş açıldı mı bilmiyorum. Ama şu muhakkaktı, bir ulus gazetesi muhabirine bunları söylemesi artık bir cesaret işi sayılıyordu. Damarıma basan hatip. Mitingde vatanseverlik ve dindarlık tekelini Menderes'e verip bütün diğer başbakanları harcayan Kubilay İmer adındaki genç hatibe gelince... Mitingi düzenleyen kuruluşlardan Türk Gençlik Teşkilatı'nın başkanlığını yaptığı bir hukuk öğrencisi olduğu ilan edilmişti. Haberimin metnine bakıyorum, onun konuşmalarını da özetlemişim. Fakat cümle aralarına kendi yorumlarımı ve eleştirilerimi yerleştirmekten de geri kalmamışım. Şöyle, memlekette mevcut olan irtica kıpırdanışlarına alet olamayacaklarını belirtmek maksadıyla toplanmış olan Konya halkına hitap etmekle devam eden genç, bu defa memlekette hiçbir surette irtica olmadığını, bunu söyleyenlerin komünistlere hizmet ettiğini bildirdikten sonra CHP'ye hücuma geçerek bu partinin 1944'te halk arasında ikilik yaratmak istediğini, milliyetçileri ve dindarları ezdiğini iddia etti. Ve Halk Partisi'nin bu memleketin istikbaline asla hakim olamayacağı hikmetini savurdu. Bu cümlenin sözcük sayısı rekor, 62. Belli ki hatibe epey kızmışım, onun mitingin amacını saptırdığını anlatmaya çalışıyorum. Hikmetini savurdu gibi ifadeler kullanıyorum. Ama bu örnekte şu var, hatip sonradan milliyetçi, mukaddesatçı denilen çizginin sloganlarını kullanıyor ve CHP'ye ver yansın ediyor. Ben de CHP'nin hem üyesiyim hem gazetesinin muhabiriyim. Yani kendimi damarıma basılmış gibi hissediyorum. Tabii onun söylediklerini aynen yazıyorum. Bunu muhabirlik görevimin şartı sayıyorum. Ama haber metnine fırsat buldukça kendi yorumumu katmaktan da kendimi alamıyorum. Haberimin devamı şöyle. Bu acayip konuşmanın sonunun nereye varacağı hazır bulunanlar tarafından merakla takip ediliyordu. Kubilay İmer nihayet baklayı ağzından çıkardı ve şu cümleyi söyledi. Bu memleket 30 senelik cumhuriyet döneminde bir tek vatansever ve dindar başvekil görmüştür. O da Adnan Menderes'tir. Hatip yegane vatansever ve dindar başbakan saydığı Adnan Menderes'e ve Türk milliyetçiliğinin ağabeyi telakki ettiği, saydığı Tevfik İleri'ye bu vesileyle en derin hürmetlerini sunmayı da ihmal etmedi. Dinleyenleri teessüre sevk eden bu konuşmadan sonra Ankara'dan ve İstanbul'dan miting için gelen ve bu konuşmadan son derece müteessir olan yani üzülen yüksek tahsil talebeleri yani öğrencileri yanıma gelerek üzüntülerini ifade ettiler. Haberimin bu bölümleri gazetenin manşet altı başlığına yansımıştı. Kubilay İmer adı ulus okurları için olumsuz bir ün kazanmıştı. Tabii DP iktidarı yanları için durum farklıydı. Onlar da onun hakkında genellikle olumlu yargılar oluşturacaklardı. Konuşmasıyla ilgili tartışmalar bir süre devam edecekti. Kubilay İmer sonradan Adalet Partisi'nden milletvekilliği yapacaktı. Aynı dönemde mecliste bulunacaktık, tanışıp konuşacaktık. Erken vefat etti 1979'da. Allah rahmet eylesin. 13. ayrımın sonu. Sayfa 179.